Ayrım Altı, Bir Türkiye Hayali, Selçuk Şirin, sayfa 71. Eğitim üzerine sayısal denemeler. Eğitimi dert etmiyorsanız söylenmeyeceksiniz. OECD her sene yeni ders yılı arifesinde 5 kıtada yapılan basın toplantılarıyla ülkelerin genel eğitim karnesini açıklar. Bu kritik rapor maalesef bizde pek dikkate alınmaz. Bu sene sadece Bir Gün gazetesi ilk sayfadan girdi bu raporu. Oysa ülkede yaşayan her 4 kişiden birinin okula gittiği ve resmi verilere ulaşmanın neredeyse imkansız olduğu bir ülkede eğitimi gerçekten dert etseydik bu rapor günlerce tartışılırdı. OECD Eğitime Bakış 2016 raporu neden önemli? OECD bizim de üye olup bütçeden para aktardığımız bir ekonomik kalkınma örgütü. Sıradan bir think tank değil. Yayımladığı tüm raporlar resmi verilere dayanıyor. O nedenle her yıl okullar açılmadan açıklanan eğitime bakış raporu bir nevi karne gibi otorite olarak kabul ediliyor. Eğitimi bu rapor üzerinden konuşmayacaksak ne zaman konuşacağız? Türkiye Eğitim Sisteminin Karnesi. Toplam 510 sayfalık raporu internetten indirebilir, tüm verilerin Excel dosyalarına ulaşarak ek analiz yapabilirsiniz. Tabii eğitimi dert ediyor, veriye dayalı reforma inanıyorsanız. Ben raporda önemli gördüğüm iki noktanın altını çizeceğim. Bütçeden ayrılan pay artıyor ama öğrenci başı harcamada hala son sıralardayız. OECD raporunda bize dair en iyi gösterge eğitime ayrılan kaynak artış oranında zirvede olmamız. Aşağıdaki tabloda da göreceğiniz gibi son 5 yılda en çok kaynak arttıran ülkeyiz. Türkiye bütçeden eğitime ayırdığı pay itibarıyla OECD ortalaması olan %5.2'ye çok yaklaşmış durumda. Umut veren bir gelişme gerçekten. Tablo, öğrenci sayısı eğitim kurumlarına yatırım ve öğrenci başına düşen harcamadaki değişim 2008'den 2013'e kadar. 2008 ve 2013 yılları arasındaki değişim endeksi. Burada eksi 70-80-90'dan başlıyor 100 bugünkü durum ve bu şeyde 110, 120, 140, 160 diye gidiyor. Türkiye. Harcamalarda %160 artmış, öğrenci sayısındaki değişim bakımından %5 artmış sadece ve öğrenci başına yapılan harcamalarda da %150 civarında bir artış. Portekiz %30 artmış, öğrenci sayısındaki değişim eksi, %5 eksi olmuş. Öğrenci başına yapılan harcamalarda ise %140 artış göstermiş. Slovakya %110 artmış. Öğrenci sayısındaki değişimde eksiye gitmiş. %15 civarında eksilmiş. Öğrenci başına yapılan harcamalarda ise %130 artmış. OECD ortalaması %10 artış. Öğrenci sayısındaki değişim biraz eksilmiş, %2 civarında ve öğrenci başına yapılan harcamalardaki değişim de %10 civarında. Burada tabii İspanya, Norveç, Finlandiya, İsveç, AB22 ortalaması, Belçika, Fransa, Danimarka, Slovenya, Birleşik Devletler, Estonya, İrlanda, İzlanda, İtalya, İspanya ve Macaristan hakkında çeşitli bilgiler var. Kaynak artıyor ama başarı düşüyor. Kaynak bu kadar artınca insan peki sonuç ne diye merak ediyor. Elbette kendi içimizde geçmişe göre iyi olduğumuz alanlar çok. Ama asıl ölçü OECD ülkeleriyle aramızdaki makası kapatmak olmalı. Zira global bir ekonomide kendinizle değil dünya ile yarışıyorsunuz. O manada yerimizde saydığımız, hatta bir diğer yazıda irdelediğim PISA 2015 verilerine göre geriye gittiğimiz aşikar. Kaynak artıyor ama dünya ile aramızdaki mesafe de açılıyor. Kaynak artışı yeterli değil. Aslında kaynak artışı verisi tek başına anlamlı değil. Zira önemli olan öğrenci başına yapılan harcama. O manada verilere tekrar baktığımızda karşımıza şu durum çıkıyor. Türkiye OECD ülkeleri arasında öğrenci başına en az para harcayan ikinci ülke. Türkiye gibi nüfus artışı ve genç nüfus oranı OECD ortalamasının çok üstünde olan bir ülke, eğer doğan çocuklarına dünya ile rekabet edecek becerileri kazandırmak istiyorsa, OECD ortalamasının çok üstünde bir kaynağı eğitime ayırmak zorunda. Yani %5 harcama öğrenci oranı bizden düşük ülkeler için yetiyor olabilir. Ama bizim aradaki farkı kapatmak için daha büyük kaynağa ihtiyacımız var. Yapılması gereken belli bir dönem boyunca eğitime OECD ortalamasının çok üstünde bir kaynak ayırmak. Finlandiya'nın eğitim başarısının kökeninde 1990'larda diğer bütçe kalemlerini kısıp eğitim bütçesini iki katına çıkartmış olması gerçeği yatıyor. Hiçbir mucize kendi başına ortaya çıkmıyor. Bina ya da bilgisayar değil, öğretmen. Tabii her şey para değil. Çünkü eğitim araştırmalarının ortaya çıkarttığı tartışmasız gerçek şu. Eğitimde başarıyı belirleyen temel girdi öğretmen kalitesidir. Ne devasa binalar ne de ileri teknolojiyle donanmış sınıflar başarıyı garanti ediyor. Önemli olan mesleğine tutkuyla bağlanmış, kıymet verilen öğretmenlerden oluşan bir kadro kurmak. Bu anlamda bana umut veren bir veri var OECD raporunda. Türkiye öğretmen kadrosu en genç ikinci ülke. Bu kendi başına bir avantaj değil ama ciddi bir potansiyel. Bilginin ve bilgiye ulaşma yönteminin bu kadar hızla değiştiği bir dünyada yeni yetişmiş genç öğretmen kadrosu doğru yönlendirmeyle çok ciddi bir reformun dinamosu olabilir. İstersek tabii. Veriye dayalı reform. OECD raporunu bir yazıda aktarmak zor ama şu kadarını söyleyeyim. Aklınıza gelen bir gösterge seçin. İster okul öncesi eğitime, ister fen, matematik ya da okuduğunu anlama becerisine dair bir veri. Fark etmiyor. Hangi sıralamaya bakarsanız bakın Türkiye'yi son sıralarda görüyorsunuz. Şili, Meksika gibi ülkeler bile zaman zaman bizi geçer oldu. Elbette Türkiye'de seçkin okullara giden çok küçük bir azınlık dünyanın her yeriyle kıyaslanabilecek çok iyi bir eğitim alıyor. Ama ülke bazına vurduğumuzda bu iyi örnekler devede kulak bile değil. Özetle bugün açılan okullara gelen 19 milyon çocuğumuza dünya ile rekabet edebilecekleri becerileri kazandırmaktan çok uzak bir eğitim sistemimiz var. Eğitimde acil olarak yapılması gereken siyasetin günlük akışına değil, veriye dayalı bir reform programı üzerinde toplumsal uzlaşı aramak. Ama görünen o ki bunu dert eden pek yok. Olsaydı nadiren önümüze gelen OECD karnesi gibi kıymetli verileri tartışır, çocuklarımızı dünya ile rekabete nasıl daha iyi bir şekilde hazırlarız sorusuna hep beraber yanıt arardık. Biz neden bu kadar beceriksiz bir ülke olduk? Türkiye'deki yetişkinler okuduğunu anlamada, hesap yapmada ve teknoloji kullanarak sorun çözmede dünyanın neresinde? Bu soruya yanıt veren oldukça kapsamlı bir OECD araştırması var elimde. The Survey of Adult Skills, Yetişkin Becerileri Araştırması, OECD yani Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü tarafından yapılan bir çalışma. Araştırma kapsamında Türkiye'de 16-65 yaşındaki yurttaşları temsil eden 5277 yetişkinle yüz yüze görüşülmüş. OECD gibi ekonomi odaklı bir kuruluşun yetişkin becerilerini ölçmesi boşuna değil. Zira içinde bulunduğumuz ekonomide kalkınmanın anahtarı becerikli iş gücüne sahip olmak. O nedenle bu çağda beceri demek sofradaki ekmek demek. Yetişkinlerin karnesi. Uzatmadan sonucu hemen söyleyeyim. Türkiye'deki yetişkinler ölçülen tüm alanlarda diğer ülkelerdeki akranlarının çok gerisinde. Okuduğunu anlamada Japonya ve Finlandiya gibi ülkeler zirvede. Biz ise Şili ve Endonezya'yı aşarak sondan üçüncü sıradayız. Siyasal becerilerde de sondan üçüncü sıradayız. Bizim yetişkinlerin yarısı okuduğunu anlamada ve sayısal beceride en alt beceri seviyesinde. Yani Türkiye'deki yetişkinlerin yarısı ne okuduğunu tam olarak anlıyor, ne de basit sayısal işlemlerin ötesine geçebiliyor. Teknolojiyi kullanarak sorun çözmeyi beceremiyoruz. Aynı şekilde teknolojiye dayalı problem çözme becerilerinde de durumumuz içler acısı. Aşağıdaki tabloda da göreceğimiz gibi yetişkinlerin teknoloji kullanarak sorun çözme becerisinde maalesef en sonda yer alıyoruz. Bunun temel nedeni yetişkinlerin çoğunluğunun hiçbir bilgi işlem becerisine sahip olmaması. Zaten yetişkinlerin %40'ı bilgisayar kullanmayı bilmediği için bu teste katılamamış bile. Yetişkin nüfusumuzun yalnızca %8'i teknoloji aracılığıyla problem çözmede üst seviye beceriye sahip. Türkiye'yi uçuracak becerikli azınlık nerede? Bu tarz ülke bazlı karşılaştırmalarda genel ortalama kadar önemli olan bir diğer istatistik, üst beceri seviyelerinde yer alanların oranıdır. Zira kalkınma için toplumda herkesin çok becerikli olmasına gerek yok. Belli oranda bir azınlığın çok becerikli olması ise şart. O nedenle gelin bu üç beceri alanında üst seviyede performansa sahip olan yetişkinlerin oranlarına bakalım. Zira eğer Türkiye'nin bu 100 yılda bir kalkınma iddiası varsa o iddiayı bu küçük ama oldukça becerikli azınlık gerçekleştirecek. İleri seviye beceriye sahip yetişkinler nereye gidiyor? Verilere üst beceri seviyesi itibarıyla tekrar baktığımızda maalesef karşımıza ortalamadan daha karamsar bir tablo çıkıyor. Karmaşık metinleri okuyup sentez yapabilen, yani ileri seviye okur yazarlık becerisine sahip yetişkinlerin oranı bizde %0.5 iken OECD ortalaması %10.6. Aynı şekilde ileri seviyede sayısal beceriye sahip yetişkinlerin oranı bizde %1.5 iken OECD ortalaması %11.2. İleri teknoloji kullanma becerilerine gelince burada da durum farklı değil. İleri seviyede bilgi işlem becerisine sahip yetişkinlerin oranı bizde %0.9 iken OECD ortalaması %5.4. Yani sentez yapabilen, karmaşık hesapların içinden çıkabilen ve teknolojiyi iyi bir şekilde kullanarak sorunlara çözüm getirebilen yetişkinlerin oranı %1 dolayında. Bu kadar küçük bir grup 80 milyonluk bir ülkeyi bir üst lige taşımaya yeter mi? Biz neden bu kadar beceriksiziz? Türkiye'nin yetişkin karnesinin bu kadar berbat olmasının pek çok nedeni var. Ama ben OECD verilerine dayanarak 4 önemli noktanın altını çizmek istiyorum. 1. Eğitim seviyemiz çok düşük. 25-34 yaşındakilerin yarısı lise bitirmemiş. 2. Kadınların eğitime katılımı çok düşük. OECD'de kadın erkek beceri farkının en yüksek olduğu ülkeyiz. 3. OECD ülkelerinin aksine bizde beceri sahibi olmakla iş gücüne katılım arasında bir bağ yok. 4. Aynı beceri seviyesine bağlı yetişkinler arası ücret farkının en yüksek olduğu ülke Türkiye. Eğitimi dert etmeliyiz. Ne yapmalı sorusunun yanıtı yukarıdaki 4 trendi değiştirmekten geçiyor. Yani ortaokul terk sorununa el atmalı, kızları daha çok okula yollamalı, becerikli insanların iş bulmasının ve buldukları işlerde daha çok gelir sağlamasının önünü açmalıyız. Biliyorum bunlar derin meseleler ama işte derin meseleleri dert etmeye gelinen nokta burası. Zira bu yazımda söz ettiğim yetişkinler okullarda bu becerileri kazansalardı, zaten böyle berbat bir karne ortaya çıkmayacaktı. Tam da bu nedenle belki de ilk başta eğitimi dert etmeliyiz. Bakan çok, pusula yok. Son 20 yılda 10 eğitim bakanı oturmuş koltuğa, tek partinin hüküm sürdüğü dönemde bile 5 bakan değişmiş. Pusulamız belli olsaydı bakanın kim olduğunun bir önemi olmazdı. Kararlar merkezin tek elinde olmasaydı zaten böyle bir yazı yazmazdım. Ama Türkiye'de bakan demek tüm ülkenin eğitiminin kaptanı demek. Amerika'da Eğitim Bakanlığı kaldırılsın tartışması yapılıyor. 20 küsur yıldır Amerika'da bir akademisyen olarak çalışıyorum. Ancak eğitim bakanı kim diye sorsanız bilmem. Çünkü o bakanın ne benim akademik hayatımda ne de çocuklarımın eğitiminde ciddi bir rolü var. Eğitim sistemiyle ilgili tüm kararlar yerelde öğretmenler ve veliler tarafından alınıyor. Ulusal eğitim politikaları ise tek bir bakanın uhdesine bırakılamayacak kadar önemli olduğu için uzmanlar tarafından tartışılıp meclisten çıkıyor. Tam da bu nedenle Amerika'da Eğitim Bakanlığı'nın kaldırılması tartışılıyor. Çünkü ihtiyaç az. Ama bizim Amerika'yı yeniden keşfetmemize gerek yok. Bir kişi 50 milyonun hayatını belirliyor. Biz de Milli Eğitim Bakanı demek 20 milyon öğrencinin, 1 milyon öğretmenin ve aileleri de hesaba katarsak 50 milyonu aşkın kişinin hayatını belirleyen kişi demek. Çünkü bizim eğitim sistemimiz merkezi otoritenin mutlak egemenliği üzerine kurulmuş bir yapı. Milli Eğitim Bakanı okul takviminden müfredata, sınav sisteminden öğretmen alımına kadar sistemin her alanında karar verme tekelini elinde tutuyor. İstediği reformu hayata geçirme, kafasına eseni yapma yetkisi var. Dünyada bundan daha güçlü bir bakan varsa da ben bilmiyorum. Eğitim değil, yönetim sorunu. Her iki senede bir eğitim bakanı değişince sonuç ne oluyor derseniz, aşağıdaki tabloda detaylarını görebilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen PISA verilerine göre matematikte, fen bilimlerinde ve okuduğunu anlamada çocuklarımız ilk 50 ülke arasında değil. G20 yani 20 büyük ekonomi içindeyiz ama geleceğimiz olan çocuklar için 50 ülkenin çocukları arasında yok. Bu sonucu değiştirmek için acil olarak reform yapıp sistemi değiştirmemiz gerek. İşte sorun da tam buradan kaynaklanıyor. Türkiye'de reform yapmayı beceremiyoruz. Ya da daha doğrusu ölçmeden, biçmeden, habire reform adı altında çocukların geleceğiyle oynuyoruz. Çünkü sistem reform işini de bakanlara teslim etmiş durumda. Her gelen bakan ayrı bir reform başlatmış. Arada çok iyi uygulamalar olsa da fikri takip olmadığı için onlar da heba olmuş. Bunun en güzel örneği okul öncesi eğitim ki yapılması gereken ilk reform da bu. Nimet Baş bu alanda örnek bir reform başlattı. Devam etseydi bir kuşak çağ atlayacaktı. Ama ardından gelen bakan bu reformu rafa kaldırıp 60 aylık çocukları zorla okula almaya kalktı. O uygulamada bir sene geçmeden rafa kaldırıldı. Olan da kobay olarak kullanılan milyonlarca çocuğa oldu. Öğretmenin de, öğrencinin de, velinin de sözü geçmiyor. Aşağıda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen bir OECD çalışmasından çıkarttığım bir tablo var. Her ülkede öğretmenlere yönetime ne kadar karışabiliyorsunuz diye sorulmuş. Maalesef Türkiye son sırada yer alıyor. Çünkü bizim sistemimiz en tepedeki dışında hiç kimseye güvenmeyen bir sistem. Oysa öğretmeni, öğrenciyi, veliyi okul yönetimine katan sistemler daha başarılı. Ortak aklı işleten her sistem bir kişinin uhdesine terk edilmiş bir sistemden muhakkak daha başarılı oluyor. Her alanda olduğu gibi eğitimde de. AB ve Türkiye'de okul yönetimine katılım tablosu. Bu tabloda yukarıya doğru giden trendler sıfırdan başlayıp 0.5 ve 1 diye gidiyor. Aşağı doğru giden trendler ise -0.5, -1 ve -1.5 diye gidiyor. Bu tablonun en tepesinde Litvanya var 0.6 ile sonra İngiltere 0.5, 0 noktasına doğru giderek azalarak Slovakya, Polonya, Slovenya, İsveç, İtalya, Belçika, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Fransa, Estonya, Finlandiya, İrlanda, Danimarka geliyor. Burada sıfır seviyesinde Hollanda, Lüksemburg, Hırvatistan ve OECD ortalaması var. Avrupa Birliği -0.2 gibi bir seviyede. Avusturya yine 0.3, Romanya 0.3, Bulgaristan 0.4, İspanya 0.4 ve Norveç 0.5'e denk, -0.5, Portekiz -1'e çok yakın, Yunanistan ve Türkiye -1.5 seviyesinde. Şura geleneğine geri dönmeliyiz. Türkiye'nin eğitim alanında öncelikle yapması gereken reform, nasıl reform yapılacağını gözden geçirmektir. Madem bakanlık 2 yılda bir el değiştiriyor, o halde gelin hep birlikte bizde var olan şura geleneğini yeniden ama gerçek manasıyla harekete geçirelim. Mustafa Kemal'in savaş koşullarında işlettiği bu mekanizmayla siyasi partilerden bağımsız olarak bir ortak eğitim reformu geliştirelim. Gerçekten milli bir pusula. Gerçek manada milli, yani milletin her kesiminin katıldığı bir ortak eğitim yol haritası belirleyelim. Hedef çocuklarımızın dünya ile rekabeti. Gereken beceriler belli. Tek yapmamız gereken bu yol haritasında bakanın rolünü mümkünse sıfıra indirmek. Böylece her gelen bakanın kafasına göre oynadığı bu sistem yerini her gelen bakanın uymasını ve uygulamasını beklediğimiz bir sisteme bırakır. Hayal biliyorum. Fakat 20 milyon çocuğun geleceği 80 milyon yurttaşın sofrasındaki ekmek için hayal etmekten başka çaremiz yok. 6. ayının sonu. Sayfa 86.